Ayrım 9. Bir Hristiyan Masalı. Mine G. Kırıkkanat. Sayfa 132. Papalar için zor günler başlıyor. 1204'te Konstantinopol Kütüphanesi'nden yağmalanan Antik Yunan ve Roma el yazmalarının batılı bilgilere ulaşması kolay olmadı. Unutulan bilgileri anlayacak, değerlendirecek ve üstüne yeni bilgiler örecek ehil ellere geçmesi 200 yıla yayıldı. Avrupa'da henüz matbaa icat edilmemişti çünkü. Okuma yazma öğrenimi hala ruhban sınıfının ulaşabildiği bir ayrıcalıktı ve elle çoğaltarak kitap üretimi de zaten ruhban yazmanlar, kopistler tarafından yapılıyordu. Dolayısıyla başta filozoflar, antik Yunan bilginlerinin eserlerine ilk bulaşanlar yine rahipler ve papazlar oldu. Zamanın bilginleri de zaten onların arasından çıkıyordu. Başka bir deyişle ruhban sınıfında teolojik bilgilerin dışında pozitif bilimlere de ilgi duyan ve uzmanlaşan kişiler vardı. Örneğin Umberto Eco'nun Gül'ün Adı romanındaki Fransisken papaz Guillaume de Baskerville, Engizisyon karanlığına karşı mücadele ve kilisede reform istemini temsil eden aydın din adamı karakteridir. Öyküsünü anlatacağım Marsilio da Padova işte böyle biri. İtalya'nın Padova kentinde felsefe ve tıp okuduktan ve Fransa'nın Orleans ve Paris üniversitelerinde tıp doktorası yaptıktan sonra 1312 yılından öteye kilisenin hizmetine giren seküler. Kilise jargonunda bizdeki İmam Hatip liselerindeki gibi daha çocukluktan dine göre eğitilen okullu ruhbandan farklı olarak laik çevrelerden gelip sonradan din adamı olmuş alaylılara seküler ruhban denir. Bir rahipti. Engizisyon çağının en karanlık günlerinde antik Yunan filozofu Aristoteles'e ilişkin çok önemli bir araştırma yazdığı sırada Kutsal Roma Germen İmparatoru ile Papa arasındaki köprüler atılmış bulunuyordu. İmparator Louis de Bavière'nin daveti üzerine Münih'e giden Marsilio da Padova, Papa ile İmparatorun arasındaki mücadelede zaten kilisede reform gereğine inanan bir ruhban olarak İmparatorun yanında ve Papa 22. Jan'a karşı yer aldı. Tümüyle Aristoteles çizgisinde gelişen bir düşünce akımının temsilcisi olan Marsilio de Padova hem büyük bir bilgin hem de sivri bir kalemdi. 1324 yılında yazdığı Defensor Pacis, Barış Savunucusu başlıklı siyasal felsefe kitabıyla devlet yapılanmasında modernleşmenin önünü açtı. Adı henüz konulmamış, kuşkusuz kendisi bile nereye varacağını bilmeden bugünkü laik cumhuriyet rejiminin hukuki ve siyasi temellerini attı. Marsilio de Padova bu kitapta papaların eski Batı Roma topraklarında oluşan tüm devletler üzerinde iddia ettiği irade ve hüküm, potestas yetkisinde şiddetle karşı çıkıyordu. Ve yürüttüğü eleştirel mantığı papaya bu yetkiyi veren Konstantin'in vasiyetinin sahte olabileceğini bile değil, kullandığı teolojik gerekçelerin tersten yorumuna dayandırıyor, böylece papalık kurumunu kendi silahlarıyla vuruyordu. Papalar, Roma İmparatoru Büyük Konstantin'den aldıklarını iddia ettikleri devletler üstü egemenlik yetkilerini hukuken Tanrı'nın yeryüzündeki beşeri temsilcisi, Roma İmparatorluğu'nun en üst yasama makamı, imparatorun vasisi olmakla temellendiriyorlardı. Peki imparator kimdi? Roma hukukuna göre devlet yapılanmasında Roma halkının egemenlik vasisi olan hükümdar. Demek ki yeryüzü iktidarında asıl egemen kimdi? Roma halkı. Öyleyse yeryüzü iktidarını yapan ve bozan öncelikle halktı, bu bir. İkincisi değil mi ki hükümdar Roma halkının egemenlik vasisi olarak yüce yasama makamıydı? Kime hangi konuda hak, hukuk, iktidar yetkisi verir ya da alırsa halk adına karar alır, hüküm verirdi. Halk, hükmettiği mülk başkası tarafından işgal edilince egemenlik hakkını nasıl kaybediyorsa hükümdar da halk tarafından istenmediğinde egemenliğe vasilik hakkını kaybederdi. Demek ki Papa'nın üstünde ona hüküm yetkisi veren devleti egemen imparator, onun üstünde de imparatora hüküm yetkisi veren halk egemenliği vardı. Marsilio de Padova'nın aslı son derece kapsamlı bir siyasal felsefe ve hukuk tarihi çalışması olup benim çok sadeleştirilerek özetlediğim bu mantık dizini Kutsal Roma Cermen İmparatoru Louis de Bavière, teokrat devlet, din devleti ile girdiği mücadeleyi yasal kılacak yetkiyi veriyordu. Teokratik devlet elbette ki hükümdarı son toplamda Papa'nın hükmüne bağlayan devlet biçimiydi. İslami şeriat cumhuriyetleri de bu düzenek üstüne kurulmuştur. Örneğin İran İslam Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı ve Başbakan halk oyuyla seçilir. Ama devletin en üst makamı Yüksek Din Kurulu'nun tayin ettiği ruhani lider Ayetullah'tır. Mücadele de aslında Papa'nın Kutsal Roma Germen İmparatorluğu üstündeki yetki makamına karşı yapılıyordu. Teokrasi devletini teokratik argümanla vuran bu hukuk mantığı, yıllar sonra devleti dinden ayıran laik yönetim biçiminin temeli olacak, halkı imparatorun üstüne çıkarması da önce cumhuriyet rejimini doğurup ardından demokrasi fikrini yeşertecekti. Papa tarafından aforoz edilen imparator Louis de Bavia ve ruhani danışmanı yaptığı Marsilio de Padova böyle bir sonucu öngörmüş mer miydi bilinmez. Ama Roma'daki papa postun tehlikeye girdiğini gayet iyi anlamış olacak ki Padova'nın Defensor Pacis kitabını sapkın damgasıyla yasaklattı, yazarı da kafir ilan etti. Ama zaten aforozlu Kutsal Roma Germen İmparatorunu durduramadı. 1327 yılında ordularıyla İtalya'ya giren Louis de Bavia, Papa 22. Giovanni'yi sapkın ilan ederek papalık tahtına Fransisken rahip Pietro Rainalducci da Corbara'yı oturttu. Fransisken rahipler, kilisede reformu savunan ve sefaret içinde yaşayan Hristiyan tebaa günah korkusuyla titretilir, en küçük bir suç işlediklerinde Engizisyon işkencelerinden geçirilirken, papaların her türlü günahı işledikleri bir zevk ve sefaat aleminde yaşamalarına karşı çıkan aydınlanmacı ruhban sınıfıydı. 5. Nikolas lakabıyla tahta oturan yeni tür papaya yalnız onlar destek verdiler. Katolik ruhbanın ve zaten halkın büyük bölümünün de reddettiği Papa Nikolas bir yıl tutunabildi. Keza İmparator Louis de Bavia, muzaffer girdiği Roma'dan Hristiyan ahalinin ıslıklarıyla çıkıp Almanya'ya döndü. 600 yıldır yerleşmiş papalık kurumunu alaşağı etmek kolay değildi. Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun müdahalesi 1328 yılında hezimette sona erdi. Papa 22. Giovanni tahtını yeniden ele geçirdi ve aforozlu Kutsal Roma Germen İmparatoru ile anlaşmak üzere müzakerelere başladı. Anlaşmaya varılırsa aforoz fetvasını geri alacaktı. 7 yıl süren bu müzakerelerde İmparator Louis de Bavia, kiliseye karşı işlediği ve günah sayılan tüm hataları kabul etmeye hazırdı ama Papa'nın emperyal devlet üstünde hüküm kararını tanımaya asla yanaşmadı. Papa da zaten tüm varlığının dayandığı devletler üstü hüküm hakkından vazgeçmiyordu. Herhangi bir anlaşmaya varılamadı, imparatorun aforoz edilmişliği kesinleşti. Papalık makamıyla Almanya odaklı Kutsal Roma Germen İmparatorluğu arasındaki köprüler atılmıştı. 200 yıl sonra reformcu sıfatıyla ortaya çıkacak Protestan mezhebi anlaşmazlığa son noktayı koyacak ve Germen çoğunluğunun iman ettiği Protestan Kilisesi zaten papalık makamını Tanrı ile kul arasında elçi olmaktan çıkaran, kendinden menkul, hak ya da yetkilerini de yok sayan yepyeni bir Hristiyanlık yorumuyla kurulacaktı. Bu noktada hatırlamak gerekir ki Hristiyanlık tarihinde Doğu Roma ile Batı Roma arasındaki din savaşları aynı zamanda dil savaşlarıydı. Hristiyanlık alemi bu iki kutup arasında Ortodoks ve Katolik olarak bölündükten öteye Avrupa coğrafyasındaki Ortodokslar bile kutsal kitabının Yunancasına sadık kaldılar. Günlük dillerini de Grek alfabesinin değişik versiyonlarına uyarladılar. Papa'ya bağlı Avrupa devletleri ise gerek İncil, gerekse ortak bilgi ve yazım dili olarak Latince'yi kabul ettiler. Dolayısıyla Orta Çağ Avrupa'sında papalarla çatışan hükümdarların ya da kendi aralarında çekişen devletlerin diplomatik ve düşünsel tartışma dili de ortaktı, Latince. İngilizler, Franklar, Germenler, İspanyollar, Almanlar ve zaten Papa'nın kutsal makamı Kadim Rum Kilisesi'nin otoritesini kabul eden tüm ruhban sınıfı, bilginler ve devlet temsilcileri Latince anlaşıyor, Papa'nın otoritesini sağlayan entelektüel düşünceler de doğal olarak aynı dilde üretiliyordu. Başka bir deyişle uzlaşma dili de Latinceydi, çatışma dili de. Bizzat papalık kurumunun Şarman'dan öteye Latince İncil üzerindeki ısrarıyla tutunan bu ortak dil, ister uzlaşırken olsun ister çatışırken Avrupa'da yeni ve çeşitli düşüncelerin çok hızlı yayılmasını sağlıyordu. Çünkü birbirinden çok uzak coğrafyalardan bilginler aynı dili konuşuyor ve yazıyorlardı. İşte bu anlamda papaların Latin Roma Kilisesi'ni tek otorite kılmak için dayattıkları ortak dil Latince, zaman içinde bizzat bu otoriteye karşı ortak silah oldu, kilisenin dogmalarını yıkmaya yaradı. Bilimin önlenemeyen gerçekçiliği. Kutsal Roma Germen İmparatoru, Roma'nın üstüne yürüyüp papanın koltuğuna sonradan antipapa diye anılacak bir rahibi oturturken, yanında İtalyan danışmanı Marsilio de Padova dışında bir de İngiliz danışmanı vardı, Okamlı William. Kitaplarını herkes gibi Latince yazdığı ve zaten kıta Avrupa'sında uzunca süre kaldığı için Guillaume d'Occam adıyla da tanınan bu bilgin, hem filozof ve mantıkçı hem de teolog olup tıpkı izinden gittiği Padova gibi bir Fransisken rahipti. O da Konstantinopolis kütüphanesinden talan edildikten sonra Avrupa'ya yayılan eski Yunan filozoflarının eserleriyle aydınlanmış. Zaten aydınlandığı için Papa'nın hem devletler hem de kiliseler üstündeki iktidar otoritesini, potestas, baş kaldıran, kilisenin yoksulları sömürerek zenginleşmesine karşı çıkan Fransisken ulemanın yanında yer almıştı. Üstelik diğerlerinden bir adım ileri gitmiş, İncil'in temel öğretisine değin, yaptığı mantık çıkarsamalarına dayanan çok sert metinlerle Roma Kilisesi'nin tartışılmaz liderini sahte papa ilan etmekten kaçınmamış, papaların ilahi emir kabul edilen tartışılması yasak dogmalarının da uyduruk olduklarını ileri sürüyordu. 1300'lü yılların ilk yarısında özellikle İngiliz ve Germen coğrafyasına hükmeden devletler ile papalık makamı arasında başlayan amansız mücadelede yoldaşları ile birlikte Okam'da aporozu yemişti tabii. Yaşadığı çağda nominalist, kavramların kelimeden ibaret olduğunu savunan realizm karşıtı felsefe akımı, ekolün en parlak temsilcisi sayılan Okam, daha sonraki yüzyıllarda İngiliz ampirizminin, bilginin duyumlardan yola çıkan deneyimlerle kazanılacağını ileri süren felsefe akımı, öncüsü olarak anılmıştır. Nominalist görüşten ampirik görüşe nasıl varıldığını kuşkusuz filozoflar daha iyi açıklar. Ama filozof rahip Okam'la William, çağımız bilimsel düşünce sistematiğini oluşturan analitik felsefe mantığının temel taş ustası sayılmaktadır. İşte bu analize dayalı mantık süreci, Okam'la William'ı rahip olmasına karşın önüne kutsal diye konulan tüm dogmaları sorgulamasına ve papalık makamının kurucu yasası Konstantin'in bağışı belgesinin de tahta olabileceğini düşünmesine yol açmıştır. İngiliz din adamı Okam'la William, tüm kitapları gibi Latince yazdığı Birivolgium de Prostate Tyrannica, zorba hükümranlık üzerine kısa bir söyle. A Short Discourse of Tyrannical Government, Cambridge University Press, 1992. Adlı yapıtında Büyük Konstantin'e atfedilen vasiyetin gerçekliğine ilişkin kuşkularını dile getirmiştir. Bu kitabı tarihin güzel Türkçemizde keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner deyişini haklı çıkarır nitelikte bir döngü izlediğini de fark etmişsinizdir. Papaların fetvasıyla düzenlenen Haçlı seferleri, Konstantinopolis ve Doğu Roma'dan çalınan kadim bilgi ve kültür birikimlerini Avrupa'ya taşıyarak sonunda papaları vuran düşünce akımlarını yaratmış, din dogmalarını bilimsel yaklaşım önünde savunmasız bırakmıştır. Ortak dilin Latince oluşu papalar tarafından sağlanmışken, farklı muhalif ve düşünürlerin papalara karşı aynı dilde mücadele etmesini sağlamıştır. 15. yüzyıla gelindiğinde aydınlanmacı Fransisken rahipleriyle din adamlarının alçak gönüllü olup bir lokma bir hırka ile yetinmesi, tapınakların da gösterişsiz olması gerektiğini savunan diğer ruhban hizipleri Papa'nın baş belasıydı. Müminler yoksulluk içinde debelenirken iman alemini hükmeden günahkar ve sefih papaları şiddetle eleştiren bu hizipler, Katolik Kilisesi'nin dogmatik kemerlerini de tek tek oyuyor, bir yüzyıl sonra reform diye adlandırılacak ve Hristiyanlık alemindeki ikinci büyük kırılmayı, Protestan mezhebini doğuracak depremi hazırlıyorlardı. Konstantin'in bağışı belgesinin sahteliğinin kanıtlarıyla ortaya dökülmesine çeyrek kala tehlike çanı bizzat papalık hükümetinin içinden çaldı. Heidelberg ile Padova'da felsefe, hukuk, matematik eğitimi alan Alman düşünür ve din bilgini Kardinal Nicolaus Cusanus 1433 yılında yazdığı De Concordantia Catholica adlı eserinde Büyük Konstantin'in vasiyeti olduğu iddia edilen belgenin sahteliğini açıklamak cesaretini gösterdi. Bu cesaret kendisine hem din kazandırdı hem de düşman. Ama kilisede reform yapılması gerektiğini düşünen ve hümanist papa 2. Pius tarafından başnaip atandı. Papa 2. Pius, piskopos ünvanını yükselttiği Nicolaus Cusanus'u kilise reformu için bir öneri dizini hazırlamakla görevlendirdi. Ne var ki bugün felsefi düşünce sistematiğinde Rönesans'ın habercisi kabul edilen hümanist din bilgini ve dahi matematikçi Cusanus, kiliseyi reform çabalarında bizzat papalık hükümetinin, Curia, şiddetli muhalefetiyle karşılaştı ve kısa süre sonra öldü. Vasiyetin sahteliği bilimsel anlamda kanıtlanıyor. Konstantin'in bağışı belgesi, yüzlerce yıla yayılan bir süreçte gerçekliğini tartışmaya açanların canına mal olup Hristiyanlık aleminin önce Ortodoks ve Katolik olarak bölünmesine yol açtı. Bu belgenin sahte olduğunun ortaya çıkması ise papaların tartışılan iktidarına ve Katolik Kilisesi'nin yozlaşmışlığına bir protest hareketi olarak başladığı için protestan adını alan yeni bölünme üçüncü bir mezhebe meşruiyet sağlayacaktı. Roma Kilisesi'ni tüm kiliselerin bağlı olduğu yetki makamı ve başpatriği, piskopos, papaları, salt müminlerin değil devlet egemenlerinin üstünde karar merceği Hristiyan aleminin önderi kılan kutsal yapılanma, Büyük Konstantin'in vasiyeti olduğu iddia edilen bu tek belgeye dayanıyordu. Papalar ve papalık devletinin kurucu yasası, kullandığı tüm egemenlik haklarının, yetkilerin meşruiyet temeli bu vasiyetten ibaretti. Ve Donatio Constantini diye anılan vasiyetin, Büyük Konstantin öldükten yüzyıllar sonra yazılmış sahte bir belge olduğunu kanıtlamak, İtalyan dil bilgini Lorenzo Valla'ya. Adın İtalyanca aslı Lorenzo della Valle'dir. Latince'de Laurentius Valla olarak geçer. Yaygın söylemi iki dilin karışımı Lorenzo Valla biçimindedir. Kısmet oldu. 1407 Roma doğumlu Lorenzo Valla Yunanca ve Latince uzmanı bir dil bilimciydi. Bu uzmanlığı Roma Üniversitesi'nde kazandıktan sonra Padova Üniversitesi'nde söz sanatı ve felsefe eğitimi görmüştü. Diplomat olmak istiyordu ama diplomasi mesleği ancak papalık devleti memuriyetinde mümkündü. Valla memur olmak için yaptığı iki girişim reddedilince Padova, Napoli ve Roma üniversitelerinde ders vermeye başladı. Hümanizm akımının sıkı bir temsilcisi olarak daha ilk çalışmalarından öteye dil ve eğitimde reformu savundu, savunduğunun doğruluğunu da ömrü boyunca yaptığı tüm çalışmalarda kusursuz iş etiğiyle kanıtladı. Engin dil bilgisine dayalı ilk günü ve elbette düşmanları zamanın en şöhretli Roma hukukçusu Bartolo da Sasso Ferrato'nun yoz latincesine dair yaptığı kıyasıya ama sağlam eleştiriyle kazandı. Uyduruk latincesiyle bilgiçlik taslayan, devletlere yasa tasarıları falan yazan, kendini beğenmiş Sasso Ferrato'nun, Rossini'nin Sevil Berberi ve Mozart'ın, Figaro'nun düğünü operalarını kibirli ve katı Doktor Bartolo karakteriyle yansıdığını söylersem, kendisini eleştiren genç bilginin hangi duvara çarptığı daha iyi anlaşılır. Lorenzo Valla üniversiteden atılır. Ama her kapanan kapı karşılığında bir kapı açılır ya, 1433 yılında Napoli Kralı Alfonso'nun hizmetine girer, özel sekreteri olur. Yeni görevi Lorenzo Valla'ya Katolik Kilisesi'nin kurucu metinleri üzerinde araştırma yapma olanağı vermektedir. Dil bilgini önce kutsal Resullerin Akitleri kitabının bizzat Resuller tarafından yazılmadığını ortaya çıkarır. Bu çalışması Valla'yı Engizisyon yargıçlarının pençesine sürükler ancak Napoli Kralı'nın himayesiyle paçayı kurtarır. Ama uslanmaz. Başta İsa'nın Urfa Kralı Abgar'a mektubu. Bu kitap yazılırken 2013 yılına kadar Türkiye'de Çorum Müzesi bahçesinde kitabe biçimde sergilenen bu sahte mektubun Şanlıurfa Müzesi'ne verilmesi için girişim başlatılmıştı. Özgün sanılan pek çok kutsal metnin sahte olduklarını kanıtlar. Bu metinlerin genellikle muhafaza edilip zaten üretildiği de din yuvaları Hristiyanca yaşamın idealik abidesi, ahlaklı kültür temsiliyeti manastırlardır. Sahte olduklarının ortaya çıkması, manastırlardaki yaşam modelinin ideal Hristiyan imgesini sarsmış, tartışmaya açmıştır. Napoli Kralı Alfonso'nun Lorenzo Valla'yı himayesine almasının perde arkasında elbette Papa'nın devletler üstü iktidarına karşı giriştiği mücadele vardı. Dil bilgini Valla, bu mücadelede kralının elini güçlendirmek için sorunun temeline inmeye karar verdi. Papaların, hükümdarlar ve devletler üstünde iddia ettiği iktidar yetkisi, potestas, neye dayanıyordu? Kısaca, Konstantin'in bağışı diye anılan Constitutum Domini Constantini Imperatoris başlıklı uzun vasiyet metnine. Hümanist Valla, papaların hükümdarların üzerindeki hüküm yetkisi ve papalık devletinin anayasası kabul edilen ama özgünlüğü uzun süredir tartışılan vasiyet metni üzerinde çalışmaya başladı. 1440 yılında bitirdiği araştırma sonuçlarını Konstantin'in sahte ve yalan bağışına dair bildiri. Latince orijinali De falso credito et emantita Constantini donatione declamatio'dur. Başlığı altında toplayıp Napoli kralına sundu. Lorenzo Valla, ilerleyen yıllarda dil bilimi, tarihsel metot diye adlandırılan, araştırma yöntemini kazandıran bu son derece titiz çalışmasında, içerdiği tarihi aykırılıkların, anakronizma, incelemesinden yola çıkarak vasiyet metnin sahteliğini sarsılmaz bir mantıkla kanıtlıyordu. Nasıl mı? Burada ayrıntılara girmek kuşkusuz sıkıcı olur. Ama birkaç örnekle kısaca özetleyebilirim. Latince kaleme alınan vasiyet metninde Büyük Konstantin'in ağzından Roma ili ve İtalya'daki tüm eyaletlerin iktidar yetkilerini Papa Silvestro'ya bırakarak Doğu eyaleti Bizantium'a çekildiği ve bundan böyle kendisine uygun gördüğü bu yerde bir kent kurarak emperyal iktidarını doğuda sürdüreceği açıklanıyordu. Görünüşte doğuya çekilme kararını alan imparatorun Batı Roma'yı tümüyle Papa'nın iktidarına bırakması mantıklıydı. Ama Lorenzo Valla'nın kuşkularını uyandıran da tam bu mantıktı. Çünkü bu açıklamanın devamında Büyük Konstantin'in Papa'nın başlıca dört patriklik makamı Antakya, İskenderiye, Konstantinopolis, Kudüs ve dahi Tanrı'nın dünyadaki tüm diğer kiliselerinin üstünde öncül önderliğini kanun ilan edildik emri yer alıyordu. Lorenzo Valla ise herkesin görüp de görmezden geldiğini gösteriyor ve sorguluyordu. Doğuya çekilip Bizantiyon eyaletinde bir kent kuracağından söz eden imparator, henüz kurmadığı ve zaten adını da vermediği yeni kentin ölümünden sonra Konstantinopolis adını alacağını ölmeden önce nereden bilir? Var olmayan patriklik makamından nasıl söz edebilir? İtiraz edilemeyecek bir çıkarsamaydı bu. İmparator Büyük Konstantin 337 yılında ölmüştü. Roma'nın Bizantium eyaletinde kurduğu yeni başkenti Nova Roma, kendisinin ölümünden sonra Konstantinopolis adını almıştı. Konstantinopolis Patrikhanesi ise ancak 381 yılında kurulmuştu. Bu durumda Büyük Konstantin'in ölümünden, yani 337 yılından önce yazıldığı söylenen bir metinde nasıl olur da Konstantinopolis ve Konstantinopolis Patriklik makamı yer alırdı? Vasiyetin bir başka tümcesi, Büyük Konstantin'in tüm satraplarımıza ve senatomuza, soylularımıza ve dahi Roma halkına ve imparatorluğumuzun haşmetine boyun eğenlere dair yararlı bulduk ki sözleriyle başlıyordu. Lorenzo Valla bu tümceyi şöyle eleştiriyordu. Bre sahtekar, bre cahil, satrapların bu tümcede ne işi var? Sezarlar böyle mi konuşur? Ey odun kafa, ey taş kafa, Roma kanunları böyle mi yazılır? Ne Roma meclisinde, zaten ne de bir Roma eyaletinde satrap mı olur? Gerçekten de satrap, Farsça'da vali demek olup Pers İmparatorluğu eyalet yöneticilerine verilen isimdi. Vasiyet metnini böyle kelime kelime, satır satır takvim tarihiyle karşılaştırarak Büyük Konstantin'in ölümünden önce yazıldığı iddiasını çökerten Lorenzo Valla'nın çalışması, Papa'nın hükümdarlar üstünde yetki makamı olduğu iddiasını çürütmeye yönelikti. Ama Valla, Konstantin'in bağışı belgesinin sahteliğini kanıtlarken, Papa'nın Hristiyan alemine ruhani önderliğini asla konu etmemişti. Oysa Papalık Devleti'nin kurucu yasası, bu belgenin sahteliğinin kanıtlanmasının doğal sonucu Papalık makamının tüm yetkilerinin yok sayılması olmalıydı. Lorenzo Valla'nın metin üzerindeki çalışmasında Papalık makamını tartışmaya açmaması, ilerleyen zamanlarda Roma Kilise iktidarına karşı çıkan reform yanları tarafından şiddetle eleştirildi. Ne var ki Lorenzo Valla'nın niyeti papalığı yıkmak değil, kilisenin genelinde dürüst olmasını sağlamak, özelinde devletlerin ve hükümdarların üzerinde yetkisini kaldırıp iktidarını ruhani alanla sınırlamaktı. Zaten Konstantin'in bağışı üzerine yazdığı bildiriyi de 1442'deki Ekümenik Din Kurultayı Floransa Konsili'ne sunmak amacıyla hazırlamıştı. Bildiri elbette Floransa Konsili'nde okunmadı. Roma Apostolik Lisesi onun sahteliğini kanıtlamakla yetindiği vasiyetin yokluğunun nereye varacağını gayet iyi görmüştü. Lorenzo Valla daha 26 yaşındayken yazdığı De Voluptate Ad Vero Bono, zevke dair 3 ciltlik eseriyle yoksunluğa ve yasaklara dayalı din eğitimini hümanist açıdan mahkum ettiğinden yoğun bir husumetin odağındaydı. Özgün sanılan kutsal metinler üstüne bir de Konstantin'in bağışının sahte olduğunu kanıtlamasıyla öylesine çok düşman edindi ki 1444 yılında Roma'ya yaptığı bir yolculukta kendisini linç etmek isteyenleri elinden kılık değiştirerek kaçıp kurtulabildi. Doğruyu söyleyenin 9 köyden kovulduğu deyişini haklı çıkaran Valla'nın kaderi 1447'de hümanist aydın 5. Nikolas'ın papa seçilmesiyle değişti. Kilisenin modernleşmesi gerektiğine inanan yeni papa, çektiği yıldırımlara rağmen uzmanlık değeri kimse tarafından inkar edilemeyen Lorenzo Valla'yı apostolik katip unvanıyla Roma hükümeti Curia memurluğuna atadı. Antik Yunan tarihçileri Herodotos ve Tuktides'in eserlerini Latince'ye çevirmekte görevlendirdi. Latince ile Yunanca'ya karşılıklı hakimiyetinin yanı sıra felsefe ve tarih bilgisi Lorenzo Valla'yı zamanın en büyük dil bilgini kılıyordu. Antik Yunan filozoflarının eserlerini çevirmekle kalmadı, Latince üstüne 6 ciltlik bir başyapıt yazdı. Bu başyapıtta Orta Çağ Avrupa'sının antik çağa göre ne kadar gerilemiş olduğunu ortaya koyuyordu. Özgür irade anlamına gelen Del Libero Arbitrio adlı eserinde özgür akıl ile ilahi emir arasındaki çatışmanın kaçınılmaz ve çözümsüz olduğunu ortaya koydu. Bu yapıtta öne sürdüğü tüm fikirler 80 yıl sonra Protestan mezhebinin kurucu babası Martin Luther tarafından harfi harfine benimsenecek ve Lorenzo Valla Protestanlık tarihinin bir kahramanı sayılacaktı. Hümanist bilgin Valla 1457 yılında Konstantin'in sahte ve yalan bağışına dair bildirisinin yayımlandığını göremeden öldü. Ama Hristiyanlığın başkenti olarak kurulan Konstantinopolis'in Osmanlı Sultanı tarafından fethini ve burçlarından indirilen haçın yerini hilalin alışını yaşadı. Ömrünün 46. yılına denk gelen bu fethin Orta Çağ'ı bitirip Yeni Çağ'ı açacağını öngörmüş müydü bilinmez. Bu büyük entelektüelin henüz 50 yaşında sonsuzluğa uğurlanmasından 2 yıl önce insan uygarlığını derinden biçimleyecek bir devrim başlamıştı. Gutenberg, mobil, oynak harfli matbaasını kurmuş ve ilk kitap olarak Vulgate diye anılan Latince İncil'i basmıştı. Lorenzo Valla'nın 1440 yılında yazımını bitirdiği Konstantin'in sahte ve yalan bağışına dair bildiri adlı incelemesinin matbaadaki ilk baskısı ölümünden yarım yüzyıl sonra 1506 yılında yapıldı. Kitapların hem hızlı hem de çok miktarda yayınlanıp yayılmasını sağlayan söz konusu baskı tekniğinden öteye dünyada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Kilise ve ruhban sınıfının tekelindeki bilgi baraj kapakları açılmış güçlü bir nehir gibi gürül gürül çağlayarak akacak, ulaştığı kitleleri düşünmeye zorlayacak, insanları kutsallık adına aldatıp sömürmek belki daha da zorlaşacaktı. Kutsal metinlere eleştirel bakışın geliştiği ve bilimsel buluşların birbirini izleyeceği aydınlanma başlıyordu. Yeni çağ, din ile bilim arasındaki çelişkinin ilk kez açıkça ortaya döküleceği bir süreçti. 9. ayrımın sonu, sayfa 147.